Ayrım 3.
O kükreyiş millerce uzaktan işitilir. Burgaçlar ya da kuyular öylesine geniş, öylesine derindir ki kıyılarına bir gemi gelecek olsa onu hemen içeri çeker, derinlere indirir, daha sonra dipteki kayalara çarpa çarpa paramparça ederler. Sular durulunca geminin kalıntıları da yukarı çıkar. Ama bu durgunluk zamanları sadece suların yükselmeye ya da çekilmeye başlayacağı sırada sakin havalarda görülebilir. O da 15 dakika ya sürer ya sürmez. Arkasından hemen coşkunluk başlar. Akıntının gürültüsü çoğalınca, hele fırtına da varsa, bir Norveç mili uzaklıktan daha yakınına gitmek tehlikelidir. Kayıklar, yatlar, gemiler dikkatsizlik edip ona yaklaştıkları için dibini boylamışlardır. Sık sık balinaların da ona yaklaştığı, akıntıya kapılınca kurtulmaya çalıştıkları görülür ama kurtulamazlar. Kuyuların içine gitmemek için boşuna savaşırlarken nasıl indiklerini, bağırdıklarını anlatmak olanaksızdır. Bir kere de Lofoden'den Moskova'ya doğru yüzen bir ayı kapılmış bu akıntıya. Dibe doğru çekildiğini görünce öyle korkunç sesler çıkarmış ki kıyıdakiler bile duymuşlar. Koca çam kütükleri o kuyuların içine düşünce paramparça çıkarlar. Sanki üstlerine kıl bürümüş gibi lif lif olurlar. Bu açıkça dipte sivri kayaların varlığını, kütüklerin onların arasında sağa sola savrulmuş olduğunu gösterir. Akıntıyı denizin kabarıp çekilmesi ayarlamaktadır. Sular düzenli bir biçimde 6 saatlik aralarla alçalıp yükselir. 1645 yılında papazların Sexta Gesima dedikleri pazar gününün sabahında erkenden sular öyle müthiş bir gürültüyle coşup kabardı ki kıyıdaki evler yıkıldı. Suyun derinliğini nereden anlamış bilmiyorum. Burgacın yakınında böyle bir ölçme işine girişmek olacak şey değil. Bu 40 kulaç Moskova'ya ya da Lofoden'e yakın bir yerde kıyıda yapılan bir ölçme ile bulunmuş gibi görünüyor. Moskiström'ün ortasında derinlik ölçülemeyecek kadar fazla olsa gerek. Helsinki'nin en yüksek tepesinden o burgacın içine şöyle bir bakmak bile bunu kanıtlamaya yeter. Dağın üstünde durmuş, aşağıda inleyerek alev alev akan bu cehennem ırmağına bakarken Sayın Jonas Ramus'un tam bir saflık içinde balinaların, ayıların başına gelenleri sanki inanılmayacak şeylermiş gibi anlatışını düşünerek gülümsüyordum. En büyük gemilerin bile bu ölüm akıntısına bir kere kapılınca kasırgaya tutulmuş tüye benzeyecekleri, hemen yok olup gidecekleri açıkça görülüyordu. Bu inanılmaz doğa olayının nedenlerini anlatmaya çalışan yazılar gözümde bütün değerlerini yitirmişlerdi. Oysa onlardan bazılarını ilk okuduğum zaman pek akla yakın bulmuş olduğumu hatırlıyorum. Genel olarak kabul edilen inanca bakarsanız Feroe adalarının arasındaki öbür üç daha küçük burgaç gibi bu burgacı yaratan neden de suların alçalıp yükselmesinden başka bir şey değildir. Dalgalar kabarırken kayaların, setlerin üzerinden aşıyor, sonra geri çekilmeleri gerekince bir çağlayan gibi aşağı doğru dökülmeye başlıyorlar. Sular ne kadar yükselmişse bu dökülme de o kadar yüksekten oluyor. Su burgacı işte bütün bu olayların doğal bir sonucudur. Emme, içeri çekme gücü ise birçok denemelerle anlaşılmış bulunuyor. Bunlar Ansiklopedia Britannica'nın sözleri. Kircher ile daha birkaç kişi de Maelstrom boğazının tam orta yerinde dünyayı delip geçen bir kuyu, bir uçurum olmuş olduğunu düşünürler. Bu deliğin öbür ucu çok uzaklardaymış, Botnia burgacında olduğunu söyleyenler de var. Dağın tepesinde durmuş aşağılara bakarken aklıma bu düşünce geldi. Gerçi saçmaydı ama neredeyse inanacaktım. Kılavuza da anlattım. O zaten biliyormuş. Norveçlilerin pek çoğunun bu masala inanmakta olduğunu, kendisinin ise inanmadığını söyleyerek beni bayağı şaşırttı. Öbür açıklama biçimine gelince onu bir türlü aklının almadığını söylüyordu doğrusu. Artık ben de öyle düşünüyordum. Çünkü kağıt üstünde ne kadar inandırıcı olursa olsun bu uçurumdaki gürültünün arasında bütün o açıklamalar insana anlaşılmaz saçma şeylermiş gibi geliyor. Artık iyice gördünüz nasıl döndüğünü suların, dedi ihtiyar adam. Şu kayanın arkasına geçin. Orası kuytudur. Suyun gürültüsünü keser biraz. Size bir öykü anlatacağım. Öyle sanıyorum ki onu dinledikten sonra Moskiström'ün üzerine epeyce bir şeyler bildiğimi anlayacaksınız. Dediği yere geçtim. O devam etti. İki erkek kardeşimle benim çift direkli bir yelkenimiz vardı. Büyük bir balıkçı kayığı. Aşağı yukarı 70 ton yük alırdı. Moskiström'ün ötesindeki adaların arasında Vurhun oralarda avlanırdık. Denizdeki bütün böyle güçlü burgaçlarda iyi balık çıkar. Uygun zamanlarını bilmek, biraz da cesur olmak yeter. Ama Lofoten kıyılarında yaşayanlar arasında sadece biz, üçümüz anlattığım gibi o adaların oraya gidip avlanmayı iş edinmiştik. Herkesin gittiği balık tarlaları güneyde çok daha aşağılardadır. Orada her saat balık tutulabilir. Bir tehlikesi de yoktur. Onun için hep oraya giderler. Ama burada bu kayaların arasında öyle yerler vardır ki hem iyi hem de bol ürün verir. Biz bir gün içinde korkak balıkçıların bir haftada toplayacağından daha fazla balık çıkarırdık. Doğrusu tehlikeli bir oyun haline getirmiştik bunu. İş gücü yerine hayatımızı koyuyor, korkusuzluğumuzu da sermaye olarak kullanıyorduk. Kayığımız kıyının aşağı yukarı 5 mil yukarısındaki bir koyda dururdu. Hava iyi oldu mu 15 dakikalık durgunluğunu kollayıp Moskva Strömü geçiriverirdik. Sonra Otterhorn ya da Sandflesen yakınlarında bir yerde demirlerdik. Oralarda su çevrileri başka yerlerdekine oranla daha güçsüzdür. Suların tekrar durulacağı zamana kadar demirlediğimiz yerde avlanıp kayığı iyice doldurur, geri dönmeye hazırlanırdık. Gidip gelmemizi sağlayacak yandan esen devamlı bir rüzgar olmazsa yola çıkmazdık. Biz geri dönene kadar kesilmemesi gerekirdi. Hani bu noktada yanıldığımız da pek az görülmüştür. 6 yıl boyunca sadece 2 kere buralarda pek alışılmamış olan ölü havalar yüzünden geceyi açıkta demirli geçirmek zorunda kaldık. Bir keresinde tam bir hafta adaların ötesinden dönemedikti. Açlıktan ölecektik Gazza. Tam akıntıyı geçip her zamanki yerlerimizden birinde demirlediğimiz sırada güçlü bir rüzgar çıkarak suları kabartmış, dönüş yolumuzu kapatıvermişti. Bu durumda hepimiz denizin dibini boylardık. Ne yapsak kurtaramazdık kendimizi. Çünkü bulunduğumuz yerdeki su çevreleri de azmıştı. Oradan oraya savruluyorduk. Sonunda demirimiz de taramaya başlayınca tamam oldu. Ama talihimiz varmış. Arada bir ortaya çıkıp sonradan kaybolan sayısız küçük akıntılardan biri bizi aldığı gibi Filimen Adası'nın arkasına rüzgarsız, kuytu bir yere atıverdi. Kurtulduk. Size 6 yıl boyunca bu bereketli balık tarlasında karşılaştığımız bütün zorlukları anlatamam. İyi havalarda bile bin türlü tehlikesi olan kötü bir yerdir ama Moskva Strömü'nün üzerinden geçerken hiç kazaya uğradığımız olmamıştı. O işi yağdan kıl çeker gibi başarırdık doğrusu. Yine de akıntıya suların durulmasından 1-2 dakika önce girdik mi ya da çıkarken 1 dakika geciktik mi yüreğim ağzıma gelirdi. Bazen rüzgar yola çıkarken hesapladığımız kadar sert etmezdi. İstediğimiz hızla gidemezdik. Bir yandan da sular kayığın yönetimini elimizden almaya çalışırdı. Epeyce korku çekerdik. Büyük ağabeyimin 18 yaşında bir oğlu, benim de sağlam yapılı iki erkek çocuğum vardı. Onların böyle zamanlarda bize çok yardımları dokunabilirdi. Hızımızı artırmak için kürek çekerler, balık tutarken de işimize yararlardı. Ama kendimiz her şeyi göze almış olduğumuz halde bu gençlere tehlikeye atmayı bir türlü gönlümüz razı olmuyordu. Çünkü şunu da söylemek gerek. Giriştiğimiz iş korkunç derecede tehlikeliydi. Bu bir gerçek. Size anlatacağım şeylerin üzerinden epeyce zaman geçti. Birkaç gün sonra tam 3 yıl olacak. 1800 yılında Temmuz'un 10. günüydü. Dünyanın bu yanında yaşayan insanlar hiçbir zaman unutamazlar o günü. Çünkü göklerden kopup gelen kasırgaların en korkuncu o gün kasıp kavurmuştu buraları. Üstelik o sabah, hatta öğleden sonra geç vakitlere kadar güneyden doğru tatlı devamlı bir meltem esmişti. Güneş pırıl pırıldı. Öyle ki aramızdaki en yaşlı denizciler bile arkadan gelecek olan fırtınanın farkına varmamışlardı. Üçümüz, iki erkek kardeşimle ben, öğleden sonra saat 2'ye doğru adaların oraya gitmiş, kısa zamanda kayığı balıkla doldurmuştuk. Denizde o güne kadar görmediğimiz derecede bol av vardı. Tam 7'de saatime bakmıştım. İyice yükümüzü alıp geri dönmek üzere yola çıktık. Akıntının en şiddetli yerini sular durulmuşken geçmek istiyorduk. Yani 8'de. Sancaktan doğru esmeye başlayan taze bir rüzgarla bir zaman dalgaları yara yara hızla ilerledik. Bir tehlikeyle karşılaşacağımız aklımıza bile gelmiyordu. Çünkü gerçekten de böyle bir şey düşünmemiz için en basit bir neden yoktu. Derken birdenbire Helsingen üzerinden kopup gelen bir rüzgarla geri savrulduk. Bu olağanüstü bir şeydi. Hiç böylesi gelmemişti başımıza. Nedenini kestiremediğim bir sıkıntı duymaya başladım. Kayığı rüzgara ayarladık ama bir türlü ilerleyemiyorduk. Tam demir aldığımız yere dönmeyi önereceğim sırada Bir de arkamıza baktık ki bütün ufuk insanı şaşırtan bir hızla yükselen bakır rengi bir bulutla boydan boya örtülmüş. Bu arada yolumuzu kesen sağanak geçip gitti. Olduğumuz yerde rüzgarsız kala kaldık. Bütün bu işler bize düşünmek fırsatı verecek kadar uzun sürmedi. Bir dakika içinde fırtına çevremizi sarıverdi. Daha ikinci dakika dolmadan gökyüzü büsbütün kapanmıştı. Bulutların, savrulan suların altında her yer o kadar karardı ki kayıkta birbirimizi göremez olduk. O kasırgayı anlatmaya çalışmak aptallıktır. Norveç'in en yaşlı denizcileri bile öyle bir şey görmüş değillerdi. Bir acele yelkenleri çözmüştük ama daha ilk üfleyişinde iki direği de diplerinden testereyle kesilmiş gibi alıp götürüverdi. Ana direkle birlikte dalgalara kapılmamak için kendini ona bağlamış olan küçük kardeşim de gitti. Kayığımız görülmemiş derecede hafifti. Güvertesi dümdüzdü. Sadece provada önde küçük bir ambar kapağı vardı. Strömü geçerken denizin oynaklığına karşı bir önlem olarak bu kapağı kapardık. Eğer böyle olmasaydı %100 batmıştık. Çünkü bir zaman suların içinde gömülü kaldık. Ağabeyim dalgaların altından nasıl sağ çıktı bilmiyorum. Bunu sorup öğrenecek fırsatı hiçbir zaman ele geçiremedim. Bana gelince ön yelkeni çözer çözmez kendimi yüzük oyun güvertenin üstüne attım. Ayaklarımı pruvanın dar küpeştesine dayamış, ellerimle de ön direğin dibindeki demir halkaya tutunmuştum. Beni bütün bunları yapmaya zorlayan sadece bir içgüdüydü. Doğrusu yapabileceğim en iyi hareketleri de yapmıştım. Yoksa şaşkınlıktan düşünecek halde değildim. Dediğim gibi bir zaman bütün suyun içinde kaldık. Nefesimi tutup demir halkaya sıkıca sarıldım. Havasızlığa dayanamayacağımı anlayınca halkayı bırakmadan dizlerimin üzerinde doğruldum. Böylece kafam suyun dışına çıktı. O sırada küçük kayığımız tıpkı ıslak bir köpeğin yaptığı gibi şöyle bir titreyerek kendini sulardan kurtardı. Şaşkınlığımı geçiştirip ne yapmam gerektiğini anlamak için duyularımı toparlamaya çalışırken birinin koluma sarıldığını hissettim. Ağabeyimdi. Ta içimden gelen bir sevinçle yüreğim ferahladı. Onun denize düştüğünü sanıyordum ama bir an sonra bu sevinç korkuya dönüştü. Çünkü ağzını kulağıma yaklaştırmış şu kelimeyi haykırmıştı. Moskaya Ström. O anda neler hissettiğimi kimseler bilemez. Müthiş bir sıtma nöbetine tutulmuş gibi tepeden tırnağa titredim. Bu tek kelimeyle ne demek istediğini iyice biliyordum. Anlatmak istediği şeyi biliyordum. Önünde sürüklendiğimiz rüzgarla Ström'ün burgacına doğru gidiyorduk. Hiçbir şey kurtaramazdı bizi artık. Belki sözlerimden anlamışsınızdır. Akıntının yatağından geçeceğimiz zaman hava iyi bile olsa burgacın çok yukarılarına gider. Sonra da işte orada suların durulmasını beklerdik. Ama bu kez doğru kuyunun üstüne gidiyorduk. Hem de öyle bir kasırgada. Herhalde diye düşündüm. Tam suların durulduğu zamanda varacağız oraya. Gene bir umuttur bu. Ama bir an geçince böyle bir umut beslemek aptallığına kapıldığım için kendime sövündüm. Sonumuz gelmişti biliyordum. 90 toplu gemilerin 10 katlı büyüklükte bile olsak yine de kurtulamazdık bundan. Bu sırada fırtınanın ilk hızı geçmişti ya da onun önüne katılmış sürüklenmekte olduğumuz için biz eskisi kadar farkına varmıyorduk. Ama yine de bir değişiklik vardı. Önce rüzgarın önünü silmiş olan köpüklerine köpüklerine dümdüz uzanan sular dağlar gibi yükselmeye başlamıştı. Göklerde de bir değişiklik olmuştu. Gerçi her yan yine eskisi gibi katran rengindeydi ama tepeye yakın bir yerde birdenbire yuvarlak tertemiz bir gök parçası biçimlenmişti. Hiç görmediğim kadar temiz, parlak, koyu bir mavi ve oradan bulutların arasından tez tekerlek bir ay ışıklarını saçmaya başlamıştı. Onun böylesine göz kamaştırıcı bir parlaklığı, bir güzelliği olduğunu bilemezdim. Çevremizdeki her şey iyice aydınlatıyordu ama ah tanrım ne aydınlatılacak bir görünümdü bu. Bir iki kere ağabeyimle konuşmaya davrandım ama ne olmuşsa olmuş gürültü o kadar artmıştı ki kulağının içine avazım çıktığı kadar bağırdığım halde tek kelime bile duyuramadım. O sırada ağabeyim başını salladı. Yüzünün bir ölüm solukluğu kaplamıştı. Dinle der gibi parmaklarından birini kaldırdı. Önce ne demek istediğini, ne anlatmaya çalıştığını kestiremedim derken korkunç bir düşünce çaktı beyninde. Saatimi cebimden çıkardım, işlemiyordu. Ay ışığında baktım, sonra onu denize fırlatırken gözlerimden yaşlar boşandı. Tam 7'de durmuştu. O yüzden suların durgunluk zamanını geçirmiştik. Sturm'ün burgacı hızını almış olmalıydı. Bir kayık iyi yapılmış, dengesi iyi kurulmuş olursa, yükü de çok değilse güçlü bir rüzgarla pupasına giderken dalgalar altından kayı kayı verir. Toprak insanları pek şaşarlar buna. İşte denizcilik dilinde bu gidişe sekmek deniyor. O ana kadar dalgaların üzerinden sekerek ilerliyorduk. Ama derken dev bir dalga bizi arkadan doğru kavradığı gibi yukarı kaldırıverdi. Yukarı, yukarı, sanki gökyüzüne çıktık. Bir dalganın bu kadar yükselebileceğine taş çatlasa inanmazdım. Sonra sürüklenip kayarak alçaldık. Midem bulandı, sersemledim. Sanki bir düşte çok yüksek bir dağın tepesinden düşmüş gibi oldum. Ama tam yukarıdayken çevreme şöyle bir göz atmıştım. Bu kısacık bakış yetti bana. Bir an içinde nerede olduğumuzu kestirdim. Moskva Ström'ün burgacı bir milin ancak dörtte bir kadar uzağımızdaydı. Ama o günkü hali her zamanki Moskva Ström'e şu gördüğümüz akıntının bir değirmeni döndüren suların akıntısına benzediğinden daha fazla benzemiyordu. Nerede olduğumuzu, ne ile karşılaşacağımızı bilmeseydim onu tanıyamazdım bile. Gözlerim korkuyla kendiliklerinden kapanıverdi. Göz kapaklarım kasılarak birbirine kenetlenmişti. İki dakika geçmeden dalgaların yarıldığını, her yanımızı köpüklerin sardığını gördük. Kayık iskelesine doğru keskin bir yarım dönüş yaparak şimşek gibi ileri atıldı. O anda suların gürültüsü tiz bir çığlık içinde boğuldu. Sanki binlerce buharlı gemi bir araya gelmiş, hep birlikte düdüklerini çalmaya başlamışlardı. Burgacın çevresini saran köpük kuşağının içindeydik. Bir an sonra boşluğa yuvarlanacağımızı düşündüm. Akla sığmayacak bir hızla sürüklendiğimiz için tam kıyısında olduğumuz kuyunun derinliğini doğru dürüst göremiyorduk. Kayık suya bütün bütün gömülmüş değildi. Bir hava kabarcığı gibi dalgaların üzerinde akıp gidiyordu. Burgaç sancak tarafımızdaydı. İskele tarafımızda ise okyanusun suları yükseliyordu. Bu sular ufukla bizim aramıza çekilmiş, durmadan dönen büyük bir duvar gibiydi. Belki tuhaf görünecek ama burgacın kıyısında önceki halime oranla kendimi çok daha sakinleşmiş hissediyordum. Artık bir umudum kalmadığı için aklımı başımdan alan korkuların birçoğundan kurtulmuştum. Önceleri sinirlerimin o kadar gerilmesine içimde beslediğim boş umutlar neden olmuştu. Şimdi siz övündüğümü sanacaksınız ama doğruyu söylüyorum. Böyle ölmenin ne ulu bir şey olduğunu düşünmeye başlamıştım. Tanrı'nın gücünü gösteren böyle eşi bulunmaz bir görünüm karşısında benim kendi canımın derdine düşmüş olmam ne bayağıca ne aptalca bir işti. Aklımdan bu düşünceler geçerken utancımdan yüzüm kızarıyordu. Biraz sonra içimde burgaca karşı dayanılmaz bir merak uyandı. Onun derinliklerini görmek istiyordum. Gerçi bu benim için ölüm demekti ama aldırmıyordum. Başlıca üzüntüm göreceğim şeyleri kıyıda yaşlı arkadaşlarıma hiçbir zaman anlatamayacak olmamdı. Bunlar kuşkusuz öyle bir durumda insanın aklını oyalamak için çok basit, çok garip şeylerdi. Arada bir düşünürüm de kuyunun çevresinde dönüşümüz beni biraz sersemletmiş olacak. Buna karşılık başka bir olayda düşüncelerimi düzen vermeye çalışıyordu. Rüzgar kesilmişti. Daha doğrusu bulunduğumuz yere gelemiyordu. Çünkü siz de gördünüz. Köpük kuşağı denizin yüzünden epeyce aşağıdadır. Öyle olduğu için de okyanus üzerimizde kocaman kara bir dağ gibi yükseliyordu. Eğer hiç denizde fırtınaya tutulmadınızsa rüzgarlarla savrulan suların insanın kafasını nasıl karmakarışık ettiğini bilemezsiniz. Gözleriniz görmez, kulaklarınız duymaz olur. Nefes alamazsınız. Hareket edecek ya da düşünecek gücünüz kalmaz. İşte biz bunlardan kurtulmuştuk. Tıpkı ölüm yargısı giymiş suçluların cezaevlerinde biraz daha rahat hareket etmelerine, ufak tefek yasakları çiğnemelerine göz yumulması gibi. Kuşağın çevresini ne kadar da döndüğümüzü söyleyemeyeceğim, bilmiyorum. Belki bir saat durmadan döndük. Gittikçe köpük kuşağın ortasına, kuyunun korkunç kıyısına doğru yaklaşıyor, suların üzerinde adeta uçuyorduk. Bütün bu işler olurken demir halkayı hiç bırakmadım. Abim arkadaydı. Güverteye sıkı sıkı bağlı olan küçük bir su fıçısına tutunuyordu. Fırtınanın üstümüze inişiyle birlikte güvertede o fıçıdan başka hiçbir şey kalmamıştı. Kuyunun ağzına yaklaştığımız sırada abim fıçıyı bırakıp demir halkaya uzandı. Ama halkada ikimize de yetecek yer olmadığı için korkusundan gelen bir acıyla kıvranarak benim ellerimi çözmeye çalıştı. Gerçi bu hareketi yaparken onun artık bir deli olduğunu, korkuyla aklını oynatmış, çıldırmış olduğunu biliyordum ama gene de içimde derin bir üzüntü duydum. Hayatımda hiçbir zaman o kadar üzülmüş olduğumu hatırlayamıyorum. Karşı koymadım. Halkaya onun tutunması ya da benim tutunmam hiçbir şeyi değiştirecek değildi. Demiri bırakıp arkaya, fıçının oraya gittim. Kayık hızını azaltıp çoğaltmadan sadece burgacın geniş kıvrılışlarıyla ileri geri sallanarak dümdüz ilerlediği için bu işi yapmam zor olmadı. Tam fıçıya tutunduğum sırada sancak tarafına doğru ani bir yalpa vurup boşluğa yuvarlandık. Hemen bir dua mırıldandım. Her şey bitmişti artık. Düşüşün verdiği, insanın içine kaldıran bir duyguyla gözlerimi yummuş, fıçıya sıkı sıkı sarılmıştım. Saniyelerce gözlerimi açmaya cesaret edemedim. Bir anda öleceğimi sanmıştım ama daha çevremi sular sarmamış, bir ölüm çekişmesi başlamamıştı. Saniyeler saniyeler geçti. Hala yaşıyordum. Düşüşün verdiği duygu da kesilmişti. Kayığın hareketleri tıpkı köpük kuşağında olduğu gibiydi. Sadece biraz daha yana yatmıştı. Cesaretimi toplayıp gözlerimi açtım. Çevreme bakarken duyduğum korkuyu, şaşkınlığı, hayranlığı hiçbir zaman unutamayacağım. Kayık geniş, derin bir huninin yuvarlak duvarında, tam orta yerinde sanki sihirlenmiş gibi asılıp kalmış, durmadan dönüyordu. İnsan o yuvarlak, pürüzsüz duvarı öylesine şaşırtıcı bir hızla dönmese, pırıl pırıl ışıklar saçmasa, abanozdan yapılmış sanırdı. Bulutların arasındaki yuvarlak açıklıktan görülen tez tekerlek ayın ışıkları kuyunun duvarlarına vuruyor, ta derinlere, en kuytu köşelere kadar uzanıyordu. Hiçbir şeyi doğru dürüst göremeyecek kadar şaşkın bir haldeydim. Gözüme sadece korkunç bir büyüklük, ululuk çarpmıştı. Biraz kendimi toparlayınca aşağılara doğru baktım. Kayığın suların üstündeki durumu kuyunun dibini görmeme engel olmuyordu. Dümdüz bir çizgi üzerinde ilerliyorduk. Yani güverti suyun yüzüne paraleldi ama sular 45 dereceden fazla bir açıyla dibe doğru indikleri için biz de yana yatmış gibi görünüyorduk. Şunu da söyleyeyim, o yatık durumda fıçıya tutunup durmak suların yatay olduğu zamankine kıyasla daha zor değildi. Öyle sanıyorum ki bunun nedeni de hızla dönmekte oluşumuzdu. Ayın ışıkları sanki derin burgacın dibini araştırıyordu ama yine de aşağıdaki her şeyi saran kalın sis yüzünden oraları açık seçik göremiyordum. Sisin üzerinde ise Müslümanların zaman ile sonsuzluğu bağlayan tek yol olduğunu söyledikleri daracık, oynak köprüye benzeyen eşsiz bir gökkuşağı vardı. Bu sis ya da su damlacıkları kuşkusuz huninin büyük duvarlarının ta dipte birbirine çarpmasından doğuyordu. Ama o sisin içinden göklere doğru yükselen gürültüyü anlatmaya cesaret edemeyeceğim. Tepedeki köpük kuşağından boşluğa ilk kayışımız bizi epeyce aşağılara indirmişti. Ama artık düşüşümüz o kadar hızlı olmuyordu. Durmadan dönüyor, dönüyorduk. Öyle hiç değişmeyen, tek düzenli bir hareketle değil. Kayığı bazen sadece birkaç yüz metre, bazen de burgacın bütün çevresi boyunca savuran, sersemletici sallanış ve sarsılışlarla dönüyorduk. Her dönüşle birlikte biraz daha aşağı iniyorduk. Gerçi bu iniş pek yavaştı ama iyice belli oluyordu. Üstünde böylece sürüklendiğimiz geniş, abanoz rengi sulara çevreme bir baktım, burgacın içinde kayığımızdan başka şeyler de vardı. Hem üstümüzde hem altımızda gemi parçaları, koca koca kalaslar, ağaç kütükleri, kırık dökük ev eşyaları, kutular, küçük fıçılar, fıçı tahtaları görünüyordu. Korkularımın yerini almış olan tuhaf merakımı daha önce anlatmıştım. Ben ölümüme doğru yaklaştıkça bu merakım da artıyordu sanki. Garip bir ilgi duyarak bizimle birlikte dönen şeylere bakıyordum. İyice aklımı oynatmış olmalıyım çünkü onların aşağıdaki köpüklere doğru düşüş hızları arasında oranlamalar yapmaya çalışıyor, bundan kendime bir eğlence çıkarmaya uğraşıyordum. Derken bir baktım, şöyle bir şeyler söylüyorum. Şimdi sıra şu çam ağacında. Hepsinden önce o dalıp kaybolacak. Ama bir Alman ticaret gemisinin kalıntıları onu geçip suların içinde daha önce yok olunca bayağı üzülüyordum. Sonunda böyle birkaç oranlama yapıp hepsine yanıldıktan sonra bu olay, yani arkası arkasına hep yanılmış olmam, kafama bir dizi düşünce getirdi. Kollarım, bacaklarım yeniden titremeye, kalbim bir kere daha hızlı hızlı atmaya başladı. Beni böyle sarsan yeni bir korku değil, içimde bir umudun doğmasıydı. Bu umut yarı hatırlama gücümün, yarı da gördüğüm olayların etkisiyle oluşmuştu. Moskva Ström'ün içine düşen, dışarı fırlatıldıktan sonra da Lofoten kıyılarına vuran çeşitli şeyleri hatırlamıştım. Bunların çoğu paramparça olurdu. Kuyunun dibinde öyle didiklenir, öyle hırpalanırlardı ki üst üste yapıştırılmış kıymık kümelerine dönerlerdi. Ama buna karşılık, iyice hatırlıyorum, bazıları da hiç parçalanmaz, biçimleri bile bozulmazdı. Bu olayı şöyle açıklıyordum. Parçalananlar kuyunun ta derinlerine inmiş, iyice yutulmuş olanlardı. Öbürleri ise burgaca geç girmişlerdi ya da herhangi bir nedenle girdikten sonra düşüşleri daha yavaş olmuştu. O yüzden de dibe kadar inmelerine kalmadan suların değişme zamanı, durgunluk zamanı gelmişti. Her ikisi de olabilirdi. Burgaca geç girmek ya da düşüş hızının azlığı parçalanmadan suyun yüzüne çıkmaya neden olabilirdi. Bundan başka üç önemli şeye daha dikkat etmiştim. Birincisi, genel olarak bir cisim ne kadar büyükse o kadar hızlı düşüyordu. İkincisi, aynı büyüklükteki iki cisimden biri küre biçiminde ise öbürünün biçimi ne olursa olsun küre daha hızlı düşüyordu. Üçüncüsü, aynı büyüklükteki iki cisimden biri silindir biçiminde ise öbürünün biçimi ne olursa olsun silindir daha yavaş düşüyordu. Kurtuluşumdan sonra kasabamızdaki ihtiyar bir öğretmenle bu konu üzerinde birkaç kere konuşmuştuk. Silindir ve küre kelimelerini ondan öğrendim. Nasıl açıkladığını hatırlayamayacağım ama bu gördüğüm şeylerin yüzen cisimlerin biçimlerinden doğan doğal sonuçlar olduğunu söylemişti. Sonra bir burgaç içindeki silindirin biçimleri başka olan eşit büyüklükteki cisimlere oranla neden emilmeye karşı daha fazla direnç gösterdiğini, neden daha zor aşağı indiğini de anlatmıştı. Dikkatimi çeken o üç önemli şeyi iyice güçlendiren bir olay vardı ki beni onları göz önünde tutarak hemen harekete geçmeye zorluyordu. Her dönüşümüzde fıçı gibi ya da bir geminin sereni, ana direği gibi şeylerin yanından geçiyorduk. Üstelik gözlerimi ilk açtığımda bizim düzeyimizde olan cisimlerin birçoğu da burgacın ta yukarılarında kalmışlardı. Sanki hiç alçalmıyorlardı gibiydiler. Artık yapacağımı biliyordum. Kendimi tutunmakta olduğum su fıçısına sıkı sıkı bağlayacak, sonra da onu güverteden çözüp suların içine atılacaktım. Çeşitli işaretlerle ağabeyimin dikkatini üzerime çektim. Yanımız sıra yüzen fıçıları gösterdim. Ne yapmak istediğimi ona da anlatmak için elimden gelen çabayı harcadım. Sonunda niyetimi anladı sanıyorum ama her nedense umutsuzca başını salladı. Demir halkadan ayrılmayı kabul etmiyordu. Yanına gitmem olacak iş değildi. Daha fazla gecikemezdim. Böylece acı bir iç çabalaması sonunda onu yazgısına bıraktım. Kendimi fıçıya bağladım. Fıçıyı güverteye tutturan ipleri çözerek yapmıştım bu işi. Sonra bir an bile duralamadan denize atıldım. Sonuç tam umduğum gibi çıktı. Bu öyküyü şimdi size ben anlattığıma göre görüyorsunuz kurtulmuş bulunuyorum. Kurtuluşumun ne yolda olduğunu da anlamışsınızdır artık. Bundan sonra söyleyeceklerimi aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Onun için öykümü kısa keseceğim. Ben ayrıldıktan bir saat ya da ona yakın bir süre sonra dibe inen kayığımız birbiri ardına hızla 3-4 sert dönüş yaparak sevgili ağabeyimle birlikte tepe üstü aşağıdaki köpüklerin içine daldı. Bağlı olduğum fıçı burgaçtaki büyük değişiklik başlayana kadar kayıktan atladığım yerde kuyunun dibi arasındaki uzaklığın yarısını biraz geçmişti. Geniş huninin duvarlarındaki eğiklik gitgide azalıyordu. Dönüşünün hızı da gitgide hafiflemekteydi. Derece derece köpükler ile gökkuşağı yok oldu. Burgacın dibi yavaş yavaş yükselmeye başladı. Gökyüzü açılmış, rüzgar durulmuştu. Batıda ay pırıl pırıl alçalıyordu. Kendimi suların yüzünde buldum. Çevreme baktım. Orada bulunduğum yerde biraz önce Moskva Strom'un burgacı vardı. Durgunluk zamanıydı ama deniz kasırganın etkisiyle hala dağ gibi dalgalarla kabarıyordu. Strom'un akıntısına kapılmıştım. 5 dakika içinde kıyı boyunca akarak balık tarlalarının oraya geliverdim. Bir kayağa aldılar beni. Yorgunluktan bitkindim. Üstelik artık tehlike de geçmiş olduğu için başıma gelenleri hatırlamanın yarattığı bir korkuyla dilimde tutulmuştu. Beni güverteye çıkaranlar eski dostlarım, her günkü arkadaşlarımdı. Ama sanki cinler aleminden gelen bir yolcuymuşum gibi kim olduğumu bilemediler. Bir gün önce karga kanadı gibi simsiyah olan saçlarım şu anda gördüğünüz kadar beyazlaşmıştı. Yüzümdeki ifadenin de büsbütün değişmiş olduğunu söylüyorlar. Bu öyküyü anlattım onlara, inanmadılar. Şimdi size anlatıyorum ama bütün bunların doğruluğuna Loforde'nin şakacı balıkçılarından daha fazla bir inanç besleyeceğinizi de pek ummuyorum. Geveze yürek. Doğru, sinirliydim. Çok, pek çok, korkunç derecede sinirliydim. Hala da öyleyim. Ama deli olduğumu nereden çıkarıyorsunuz? Hastalık duyularımı keskinleştirmişti. Yıkmış, yok etmiş değildi onları. Körleştirmiş de değildi. Hepsinden çok da işitme duyum güçlenmişti. Cennetteki, yeryüzündeki her şeyi duyuyordum. Cehennemdekilerin de birçoğunu duyuyordum. Nasıl? Öyleyse nasıl deli dersiniz bana? Dinleyin, dinleyin de görün bakın. Bütün olan biteni size ne kadar serin kanlı, ne kadar aklı başında olarak anlatacağım. Bu düşünce beynime ilk nasıl girdi, onu söyleyemeyeceğim ama bir kere girdikten sonra ne gece ne gündüz bir türlü arkamı bırakmadı. Elde etmek istediğim hiçbir şey yoktu. Karşı konmaz bir hırs yoktu içimde. İhtiyar adamı seviyordum. Bana hiçbir zaman haksızlık etmemişti. Hiçbir zaman kırmamıştı beni. Parasında gözüm yoktu. Öyle sanıyorum ki tek neden gözüydü. Evet, oydu neden. Gözlerinden biri akbaba gözüne benziyordu. Soluk mavi bir göz. Üstü dumanlı, perde inmiş gibi. Ne zaman bana dönse kanım buz gibi olurdu. Böylece üstüne koya koya uzun bir gelişme sonunda kararımı verdim. İhtiyar adamın canını alacak, kendimi o gözden büsbütün kurtaracaktım. İşte sorun bu. Siz beni deli sanıyorsunuz. Deliler hiçbir şey bilmez. Bir de beni görmeliydiniz o zaman. İşimi nasıl akıllıca yürüttüğümü, nasıl sakınarak, nasıl ileriyi görerek, nasıl gizliden gizliye çalıştığımı görmeliydiniz. İhtiyar adama hiçbir zaman onu öldürmeden önce bütün bir hafta davrandığım kadar iyi davranmamışımdır. Her gece, gece yarısına doğru kapısının tokmağını çeviriyor, kapıyı açıyordum. Ah, o kadar yavaş açıyordum ki, sonra başımın geçeceği kadar aralanınca karanlık bir fener uzatıyordum içeri. İyice kısılmış, kapatılmış, öyle ki hiç ışık sızmıyordu. Sonra da başımı sokuyordum aralıktan. Ah, onu nasıl kurnazca içeri soktuğumu görseydiniz gülerdiniz. Yavaşça kıpırdatıyordum. Çok, çok yavaşça. İhtiyar adamın uykusunu bozmamak için elimden geleni yapıyordum. Yatağında yatan adamı görebilmek için başımın bütününü aralıktan içeri sokmam tam bir saatimi alıyordu. Ya, bir deli bu kadar akıllı olabilir mi? Sonra başım iyice odaya girince sakına sakına feneri azıcık aralıyordum. Ah, öyle sakınıyordum, öyle sakınıyordum ki, çünkü gıcırdardı fenerin menteşeleri, o akbaba gözünün üzerine ince bir tek ışık çizgisi düşürecek kadar aralıyordum. 7 uzun gece yaptım bunu. Her gece tam gece yarısında ama hep kapalı buluyordum gözü. Bu yüzden de işe girişemiyordum. Çünkü ihtiyar adam değildi beni kızdıran. Onun o kötü gözü kanıma dokunuyordu. Her sabah gün ışığınca hiç çekinmeden odasına gidiyor, hiç korkmadan konuşuyordum onunla. İçten gelen bir sesle adını söylüyor, geceyi nasıl geçirmiş olduğunu soruyordum. Görüyorsunuz, her gece saat tam 12'de gidip uyurken kendisine baktığımdan kuşkulanması için doğrusu pek derin, pek yaman bir ihtiyar olması gerekti. 8. gece kapıyı açarken her zamankinden daha dikkatliydim. Bir saatin yelkovanı bile benim ellerimden daha hızlı hareket ederdi. O geceye gelene kadar kendi gücümü, aklımı hiç böyle bütün genişliğiyle hissetmemiştim. Üstün gelmek, yenmek duygusu yok denecek kadar azdı bende. Düşündüm, ben orada öyle kapıyı açıyordum. Yavaş yavaş o ise benim bu gizli işlerimin ya da niyetlerimin düşünü bile görmüyordu. Bayağı güldürdü beni bu düşünce. Kıkırdadım. Galiba o da duydu çıkardığım sesi. Sanki bir şeyden korkmuş gibi yatakta birden kıpırdanıverdi. Şimdi siz sanırsınız ki ben bunun üzerine geri çekildim. Yok, hayır. Katran gibi karaydı odası. Kalın bir karanlık içindeydi. Çünkü hırsız korkusuyla pancurlar sıkı sıkıya sürgülenmişti. Bunu bildiğim için kapının aralığını göremeyeceğini de biliyordum. Böylece kapıyı hiç ara vermeden aynı yavaşlıkla itmeye devam ettim. Kafamı içeri sokmuştum. Feneri açmak üzereydim. Baş parmağım teneke mandalının üstünde de kayıverdi. İhtiyar adam yatağında sıçrayarak bağırdı. Kim var orada? Tam bir sessizlik içinde durdum. Hiçbir şey söyleyemedim. Bütün bir saat boyunca tek bir adelim bile kıpırdatmadan durdum. Bu arada onun da yattığını duymadım. Yatağında oturmuş dinliyordu. Tıpkı benim yaptığım gibi geceler, geceler geçer. Ben böyle durup duvardaki ölüm gözcülerini dinlerdim. Bu sırada hafif bir inleti duydum. Biliyordum, öldürücü bir korkunun iniltisiydi bu. Bir acının ya da bir üzüntünün iniltisi değildi. Ah, hayır, bu hafif boğuk ses büyük bir korkunun ağırlığı altında ezilen bir insanın ta içinden yükselen sesti. Bu sesi iyi tanırdım. Birçok geceler tam gece yarılarında bütün dünya uykuya dalmışken içimden doğru yükselir, korkunç yankısıyla beni zaten şaşkına çevirmiş olan korkuları daha da derinleştirirdi. Gerçekten iyi tanırdım bu sesi. İhtiyar adamın neler duyduğunu biliyordum. Acıyordum ona. Bir yandan da için için gülüyordum. Yatakta döndüğü zaman işittiği o ilk hafif sesten beri uyanık olduğunu da biliyordum. O zamandan beri korkusu durmadan artmıştı. Korkacak bir şey yok diye onu geçiştirmeye çalışıyordu ama yapamıyordu. Kendi kendine şöyle diyordu. Bacada uğuldayan rüzgardan başka bir şey değil. sadece bir fare odada geziniyor olmalı ya da çekirge bu, bir cıvıldayıp sustu. Evet, böyle düşüncelerle içini yatıştırmaya, biraz olsun rahatlatmaya çalışıyordu ama hepsinin boşuna olduğunu görüyordu. Hepsi boşunaydı. Çünkü ölüm ona yaklaşmak için önünde kara gölgesiyle ağır ağır ilerlemiş, kurbanının üstüne çökmüştü. Bu göze görünmez, ele gelmez gölgenin üzüntü veren etkisi altında odada benim başımın varlığını hissediyordu. Görmese de, işitmese de hissediyordu. Uzun zaman sabırla bekledim. Yine de yattığını duymadım. Sonra feneri açmaya, azıcık bir parçacık aralamaya karar verdim. Böylece açtım onu. Öyle belirsiz, öyle yavaşça yaptım ki bu işi, aklınız almaz. Açtım, açtım. Sonunda donuk, tek bir ışık, örümcek ipliği gibi bir ışık süzülüp Akbaba gözünün tam üstüne vurdu. Açıktı göz. Kocaman, koskocaman açılmıştı. Ona bakar bakmaz çılgına döndüm. Büsbütün ayrı görüyordum onu. Soluk bir mavi, üstünü saran duman, iliklerimi işleyen soğukluğu yaratan korkunç bir perde. İhtiyar adamın yüzünde başka hiçbir şey göremiyordum. Sanki bir içgüdünün etkisiyle ışığı tam o noktanın üzerine tutmuştum. Delilik sandığınız şeyin sadece duyuların fazla keskinleşmesi olduğunu söylememiş miydiniz ben size? Şimdi dinleyin. Kulaklarıma hafif, derin, hızlı bir ses geldi. Bir saate pamuklara sararsınız, nasıl duyulur tıkırtısı? İşte öyle bir ses. Bu sesi de iyice tanıyordum. İhtiyar adamın yüreğinin atışıydı. Kızgınlığımı artırdı. Davul sesinin erlere cesaret vermesi gibi. Yine de kendimi tutup sessizce durdum. Nefes bile almıyordum. Feneri öyle hareketsiz tutuyordum. Gözün üstündeki ışığı elimden geldiği kadar kıpırdatmamaya çalışıyordum. Bu arada yüreğin yıkıcı tıkırtısı artmaktaydı. Her an biraz daha hızlanıyor, hızlanıyor, biraz daha yükseliyor, yükseliyordu. İhtiyar adamın korkusu son aşamasına varmış olmalıydı. Gittikçe yükseliyordu diyorum. Her an biraz daha yükseliyordu. İyice, anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Sinirli olduğumu söylemiştim size. Öyleyimdir ben. Gecenin o ölü saatinde, o eski evin korkunç sessizliği içinde böyle tuhaf bir ses beni heyecanlandırıverirdi. Ucunu kaçırdığım bir korkuya kapıldım. Yine de birkaç dakika kendimi tutup sesimi çıkarmadım. Ama tıkırtı gittikçe yükseliyor, yükseliyordu. Yüreği çatlayacak neredeyse diye düşündüm. Derken yeni bir kuruntu sardı beni. Ya bu sesi komşulardan biri duyarsa? İhtiyar adamın saati gelmişti. Avazım çıktığı kadar bağırarak feneri açtım, odaya daldım. Bir tek çığlık attı, sadece bir tek. Göz açıp kapayana kadar onu yere yıktım. Ağır yatağı çektim üzerine. İşin bu kadarını bitirince sevinçle gülümsedim. Ama dakikalarca yürek boğuk sesler çıkararak çarpmaya devam etti. Neyse ki bu beni pek korkutmuyordu. Duvarın öte yanından işitilemezdi. Sonunda o da kesildi. İhtiyar adam ölmüştü. Yatağı çekip cesedi gözden geçirdim. Evet, taş gibiydi. Taş kesilmişti. Elimi yüreğinin üstüne koyup dakikalarca orada tuttum. Atışı duyulmuyordu. İhtiyar adam taş kesilmişti. Gözü artık rahatımı kaçırmayacaktı. Benim deli olduğuma hala inanıyorsanız size cesedi saklamak için yaptığım akıllıca işleri anlatayım. Bu inancı bırakırsınız o zaman. Gece ilerliyordu. Çabuk çabuk ama sessizce çalışıyordum. Her şeyden önce cesedi parçaladım. Başı, kolları, bacakları kesip ayırdım. Sonra odanın döşemesinden 3 tahtayı söktüm. Hepsini oraya doldurdum. Sonra tahtaları o kadar akıllıca, o kadar ustaca yerleştirdim ki insan gözünün onun o korkunç gözü bile olsa bir yanlışlık bulması olanaksızdı. Yıkanacak hiçbir şey yoktu. Herhangi bir leke ya da kan lekesi yoktu. Çok dikkat etmiştim buna. Hepsini bir tenekenin içine akıtmıştım. Ha ha. İşimi bitirdiğimde saat 4 olmuştu. Yine de gece yarısı gibi karanlıktı. Çan 4'ü çalarken sokak kapısı vuruldu. Kapıyı açmaya tam bir iç huzuruyla indim. Ne diye korkacaktım artık? 3 adam girdi içeri. Son derece incelik göstererek konuştular. Polis olduklarını söylediler. Gece komşulardan biri bir çığlık duymuştu. Karışık bir iş olmasın diye kuşkulanmış, polis karakoluna haber iletmişti. Onlar da memurlar, oralarda araştırma yapsınlar diye gönderilmişlerdi. Gülümsedim. Ne diye korkacaktım? Bayları buyur ettim. Çığlık dedim, benimdi. Korkulu düş gördüm de, ihtiyar adamın nereye gittiğini bilmediğimi söyledim. Kayıplara karışmıştı. Konuklarıma evi baştan aşağı dolaştırdım. Arayın dedim, iyice arayın. Yol gösterdim onlara, sonunda onun odasına girdik. Adamın paralarını, değerli eşyaları gösterdim. Hepsi yerli yerindeydi. Hiçbirine dokunulmamıştı. Yarattığım güvenin coşkunluğu içinde odaya sandalyeler getirdim. orada oturup dinlenmelerini önerdim. Kendim de bu eksiksiz zaferin verdiği aşırı bir korkusuzlukla sandalyemi kurbanımın cesedini sakladığım yere tam o noktaya koyup oturdum. Memurlar bana inanmışlardı. Tavrım kuşkularını geçiştirmişti. Karşılarında tam bir rahatlık içindeydim. Oturdular. Sorularını candan cevaplar yetiştirdim. Bol bol gevezelik ettiler. Ama çok geçmeden sararıp solmaya başladığımı hissettim. Gitseler diye bakıyordum. Başım ağrıyordu. Kulaklarımda bir çınlama vardı ama onlar hala oturuyor, hala gevezelik ediyorlardı. Çınlama gittikçe artıyordu. Devam ediyor, gittikçe artıyordu. Bu duygudan kurtulmak için daha dolu dizgin konuşmaya başladım ama o yine de devam ediyordu. İyice beliriyor, keskinleşiyordu. Sonunda bir de baktım ki ses kulaklarımın içinde değil. Şüphesiz rengim sapsarı olmuştu. Ama daha çok konuşuyordum. Durup dinlenmeden konuşuyordum. Sesimi de yükseltmiştim. Yine de o ses artmaktaydı. Ne yapabilirdim? Bu hafif, derin, hızlı bir sesti. Bir saati pamuklara sarsanız nasıl duyulur tıkırtısı? İşte tıpkı öyle bir ses. Zor nefes alıyordum. Yine de memurlar duymuyordu onu. Daha çabuk, daha yüksek konuşuyordum ama o ses gittikçe artıyordu. Ayağa kalkıp ipe sapa gelmez şeyler üzerine düşüncelerimi söylemeye, tartışmaya başladım. Yüksek perdeden konuşuyor, aşırı hareketler yapıyordum ama o ses durmadan artıyordu. Neden gitmiyorlardı? Sanki adamların düşüncelerine, sözlerine kızmış gibi ayaklarımı güm güm yere vurarak odada bir aşağı bir yukarı gezinmeye başladım. Ama o ses durmadan artıyordu. Ah tanrım, ne yapabilirdim? Öfkelendim, köpürdüm, abuk sabuk, çılgınca konuştum, yeminler ettim, sövdüm. Gidip üstüne oturmuş olduğum sandalyeyi sarstım. Tahtaların üstünde oraya buraya sürüdüm ama o ses hepsini bastırarak gittikçe artıyordu. Yükseliyordu, yükseliyordu, yükseliyordu. Adamlar hala tatlı tatlı gevezelik ediyor, gülümsüyorlardı. Duymamış olabilirler miydi? Ulu tanrım, hayır hayır, duymuşlardı, kuşkulanmışlardı, biliyorlardı. Benim korkumla alay ediyor, eğleniyorlardı. Böyle düşündüm o zaman. Yine de böyle düşünüyorum. Bu işkenceden daha kötü bir şey olamazdı. Bu eğlenceden daha ağır, daha katlanılmaz bir şey olamazdı. Bu sinsi alaycı gülümsemeleri daha fazla dayanamazdım. Çığlıklar atmalıydım ya da ölmeliydim. Hala gene de dinleyin. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Alçaklar diye haykırdım. Bu tavırları bırakın. Suçumu kabul ediyorum. Sökün tahtaları burada. Burada onun o korkunç yüreğinin vuruşudur duyduğunuz.